Örneğin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belki biz sohbetlerimizin başında da bunu söylüyoruz sürekli. Hutbetül Hace dediğimiz. Orada Allah Resulü ne buyuruyor? İnnel hayrel hadisi kitabullah ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atın dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Burada Allah Resulü en hayırlı sözün, en güzel sözün, en mükemmel sözün Kur'an olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu, öyle mi? En güzel yolun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğunu, yani kendi tarif ettiği yolunun olduğunu, bununla beraber işlerin en şerlisi din adına ihdas edilen şeyler. Yani din adına ihdas edilen şeyler, din adına ihdas edilen her şeyin bidat olduğunu, her bidatın sapıklık olduğunu ve her sapıklığın cehennemde olacağını anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bizim burada din adına icat ettiğimiz şeyin asla ve asla ardına düşmememiz gerekir. Daha doğrusu din adına icat edilen şeylerin ardına düşmememiz gerekir. Siz de bilirsiniz ki din adına icat edilen şeyler iyi niyetle icat edilen şeylerdir. Öyle mi? Yani bunu din adına ne diye icat ettiler ki? Allah'ı razı etmek kastı ile bu icat edilmiştir. Dolayısıyla bunun daha fazla zararı oluyor. Mesela biraz önceki anlatmış olduğumuz bu üç kişinin sabaha kadar birisini namaz kılacağım sözü, şu anki bu insanların sözünden ne farkı var ki? Yani kötü bir şey mi yapacağız sabaha kadar namaz kılmayla? Niye? Ne güzel işte. Bol bol namaz kılmış olacak, öyle mi? Bunların mantığına göre. Her gün oruç tutacak. Yani kötü bir şey mi her gün oruç tutmak? Mantığımıza göre. Asla değil. Yani mantıkla hareket ederseniz asla değil. Allah'a itaat edecek. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor onlara? Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki ben sizin en muttaki olanınız değil miyim? Yani en fazla takva ehli, Allah'ın emirlerine en iyi yapışan, nehyettiği şeylerden en fazla uzak duran ben değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki size ne oluyor? Benim, yani bende sizin için güzel bir örnek yok mu? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor, bakınız. Şimdi bu ifadeleri kullandığı insanlar, bu ifadeyi kullandığı insanlar Müslüman insanlar, iyi niyetle bir şeyler yapmak isteyen insanlar. İyi niyetle bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Ama bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne buyuruyor? Yani ben nasıl yaptıysam öyle yapın. Aşırılık yok. Amellerde mu'tedil olma, ihtidal, yani orta yolu takip etme mecburiyetimiz vardır. Öyle herkes kafasına göre bir şey yaparsa olmaz. Ve o hadisi şerifin sonunda da ifade ettiği gibi Peygamberimizin, unutmayınız ki nefsinizin sizin üzerinizde hakkı var. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde hakkı var. Öyle mi? Yani siz İslam'da kendi kafanıza göre bir şey yapamazsınız. Dün de mesela net ortamında biri bir soru soruyor. Yani bir tesbihle alakalı, boncuklarla tesbih çekmeyle alakalı. E hocam diyor, bunda ne var ki diyor. Şimdi bizim iyi gördüğümüz şeyler iyi olmaz Fatma ablacığım. Bizim iyi gördüğümüz şey iyi olur mu? Veya bizim kötü dediğimiz şey kötü olur mu? Asla. İyi, Allah'ın iyi dediği şey, Allah'ın İslam'da vaaz ettiği şeylerdir. Kötü de Allah'ın sevmediği, istemediği şeylerdir. Üzerinde durduğumuz mevzu da bid'at konusudur. Yani bid'at, iyi niyetle ihdas edilen, Allah'ı razı etme amacına yönelik efendim ortaya atılan şeylerdir. Öyleyse bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, söylemediği, öyle mi, uygulamadığı bir şeyi nasıl din olarak yaparız ve ondan da sevap bekleriz? Yani bunu neye dayanarak? Ondan sonra yine hatırlarsanız Peygamberimizin bir hadisleri daha var. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler, öyle mi? O amel ile alakalı bizim bir emrimiz yoksa fehuve raddun. O reddolunur diyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Sen söyle, ne demek bu şimdi? Evet, aynen. Yani yapılan amel Allah rızası için olsa bile, bu hadiste anlatıldığı gibi, peygamberin emrine uygun değilse, onun tarifine uygun değilse, fehuve reddun, o reddolunur diyor. Şimdi burada bahsedilen şey amel, amel. Yani sizler bana bir amel takdim edebilirsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Resulü vasıtasıyla. Çünkü bu söz de vahidir. Sizlerin niyeti iyi olabilir. Sizler amellerinizle beni kastedebilirsiniz. Niyetiniz sağlam olabilir. Ama unutmayınız ki işlediğiniz o amel benim peygamberimin tarif ettiği şekilde değilse ben onu kabul etmem diyor Allah Azze ve Celle. Ben onu kabul etmem diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse burada ortaya çıkan bir şey daha var. Niyetimizin iyi olması, amelimizin Allah indinde kabulü için yeterli bir şart değildir. Öyle mi? Niyetimizin iyi olmasının yanında bir de ne olacaktı? Rabia abla, niyetimiz iyi olacak Rabia abla. İkincisi neydi? Defterine mi bakacaksın? Yani peygamberimizin yaptığı şekilde yapması lazım. Yani sünnete uygun olması lazım. İkisi yan yana olması gerekir. Dolayısıyla insanların din adına ihdas ettikleri, kendilerinin sevdikleri, hoşuna giden şeyler Allah'ın illa hoşuna gidecektir diye bir şey değil. Bunlar aslında ilim dağarcığınızı genişlettikçe bunları karşı tarafa güzel izah edebilirsiniz. Tabi bu şu an sizin meselelere nereden, nasıl, ne şekilde başlayacağınız hususundaki malumatınızın kısır oluşu, bununla beraber karşı tarafın sizi yönlendirmesi, yani daldan dala atlayarak sizin bir meseleyi bitirmeden, bir mevzuyu halletmeden diğerine geçmenize vesile olacaktır. Diğerine geçmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla fayda vermeyecektir. E peki şuna ne diyorsun? E peki Fatma şurası nasıl olacak? Yani bu sefer seni yönlendirecek. Sen bir bakacaksın ki ana biz bir meseleyi daha halledemeden 10 tane sormuş, ona geçmişiz, ona geçmişiz. Bu çok önemlidir, biliyor musunuz? Yani bir mevzuyu ele aldığınız zaman önce bunu bir halledelim. Bunu anladın mı? Bunu anladıysan geçelim. Zaten ele almış olduğunuz o mevzuyu da güzel seçmeniz gerekir. Yani adamın problemlerini şöyle bir güzel sıralamaya tabi tutuyorsunuz, önemlisini ele alıyorsunuz. O size ufak tefek sorular sorabilir, basit sorular sorabilir. Senin için basit ama onun için belki önemlidir. Ama İslamca basit sorular gündeme getirebilir. Sen şimdi uyanık olacaksın. Onun daha güzel meseleyi anlaması için onun daha önemli olan ihtiyacını hemen gündeme getireceksin. Örneğin ufak tefek mevzuları gündeme getirdiğinde ne yapıyorsun? Allah'a ve Resulüne itaat. Kur'an'a ve sünnete itaat. Bunu gündeme gel, bunu anlatacağız. Bunu becerebilirsen gerisi gelecektir Fatma ablacığım. Bizim güzel gördüğümüz şeyler güzel olmaz. Mesela bir gün yine Allah Resulü bir bakıyor ki bir tanesi Ebu İsrail denilen bir insan güneşin alnında dikiliyor. Bu adam, hayırdır, bu adam ne yapıyor burada böyle? Diyorlar ki bu işte Ebu İsrail denilen adam, ya Resulallah, bu hem oruçlu hem konuşmamak için hem de güneşin alnında dikilmek için bir nezri varmış bir ada, bunu yap, bunu yerine getiriyor. Gidin ona söyleyin, oradan çekilsin diyor. Allah'ın onun o şekildeki ibadetinden münezzeh olduğunu ona haber verir. Yani bunu nereden çıkardım? Bakın, adamın bir nezri var, Allah için yapıyor bunu. İyi niyetle bunu yapıyor, öyle mi? Peki ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Söyleyin, oradan çekilsin diyor. Orucunu tutsun, konuşsun ve güneşin altından çekilsin. Yani orada konuşma hususunda ne yapıyor? Bunu nereden çıkardın diyor. Böyle şey olur mu diyor. Konuştun diyor. Güneşin alnında ne diye tükürüyorsun? Altında niye duruyorsun? Oradan çekilsin diyor. Ama bak, orucunu tutsun diyor. Güzel olanı tasvip ediyor, öyle mi? Yanlış olanları ne yapıyor? Kabul etmiyor, yapmasın diyor. E bu adam iyi niyetliydi ve bu adam sahabi, bakınız, düşünüyor musunuz? Bu adam sahabi. Yani sahabi olmasına rağmen görüyorsunuz, yani böyle bir yanlışlık yapabilir iyi niyetle. Ama burada önemli olan peygamberimizin tasvibinden geçmesidir bir şeyin. Kabul etmiyor bakınız. Bir gün yine bir bakıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tanesi iki kişinin efendime söyleyeyim kollarından tutulmuş zorla ayakları sürünüyor neredeyse. Götürüyorlar bunu. Hayırdır bu adama ne oldu böyle? Niye? Yani binek var, at var, deve var ama bu adam niye böyle sürüne sürüne bunu zorla götürüyorsunuz? Ya Resulallah bu adak adamış. İşte ben Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye. Görüyor musunuz? Söyle diyor binsin diyor. Yani söyleyin binsin diyor. O şekilde bir aşırılık, o şekilde gayri İslami efendime söyleyeyim bir şeyi kabul etmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü böyle şeyleri İslam istemiyor. Allah sevmiyor böyle şeyleri. Ayet-i Celle'de dediği gibi Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez. Dolayısıyla bizim yapacağımız şeyler Kur'an'a sünnete uygun olması gerekir. Kur'an'a sünnete uygun olması gerekir. Kur'an'a sünnete uygun olmazsa o bizden kabul görmez. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Evet. Ayşe abla senin soruların. Senin soruların Ayşe abla utanma çekinme. Utanma çekinme Ayşe ablacığım utanacak şey vermesin Allah. Buraya gelince mi unutuyorsun yoksa Ayşe abla? Rabia senin yok mu? Sorun. Buraya gelince unutuyorsanız elinizden faydalanın. Yazın bir kenara. Süleyman Ağa ne yapıyor? Ben sorayım bari sana sorular. Gelmedi derken? Ha memlekete mi gitti? Bir ay oldu lan bizim avrat sapıttı ben kaçayım falan demesin. He? Bizim avradı da kaybettik. Ben yavaş yavaş tüyeyim şuralardan ha? Demesin sakın. Vallahi paşa keyfi bilir. Değil mi? Paşa keyfi bilir. Memlekette sülü mü yok sanki? tabii sorabilirsin. Bazı şeylerden özellikle kadınların hastalık dönemlerinde anlatıyorlar, söylüyorlar. Yani cinler falan musallat olabiliyormuş. Kadının o hastalık dönemlerinde. Ama tabii okur. Okur, iyileşir. Nereden biliyorsun iyileşmez? Okur. Okur, üfler. Kim bu dinini yaşayan birisi mi? İslam'ı yaşayan birisi mi? Namazında niye? Tarikata gide gele kafayı da yer. Yakında kollarını da yemeye başlar. Kim elini ayağını ısıracak çünkü. Neye lazım? Şifayı bulduktan sonra. Allah'a yönelsin, tövbe etsin, Allah'a dayansın, Allah'a güvensin, okusun. Yatarken, tuvalete girerken, banyoya girerken, yani şeytandan korunma yollarını öğrensin. Gelsin buraya derslere sizinle beraber. İşte izin vermiyor, cinler musallat olmuş. Cinler musallat olmuş. Yaşı kaç bunun? Şey mi? Annen değil mi senin? Sen iyi bildiğine göre. Vallahi Allah şifa ne diyeyim sizin yani komple sizin evde şey yapmışlar yani kardeşlerin annen Allah yardım etsin yani. Bulmuş da yani istemeyerek tercih etmiş ve içerisinde fazla kalınca musallat olmuşlar. Ya bu Adıyamancılar var ya Adıyamancılar en tehlikeliler. En fazla cinlerin kendileriyle uğraştığı insanlar bunlar biliyor musunuz? Allah yardım etsin ya. Şimdi akıl izale olmuşsa deliden kalem kalkar yani. Aklı izale olmuşsa. Ama şuurlu iken yaptıklarının hesabını Allah ona sorar yani. O zaman cinler musallat oluyor. Cinler musallat oluyor. Yani evde kardeşler de aynı şekilde, anne de aynı şekildeyse, yakında Fatma'yı da kaybetmese ki Allah korusun. Aman ha Fatma. Söylersin tabii ki. Ya önemli değil. Önemli değil. Ya onlar zavallı. Zavallı onlar. Yani ne derse desin hiç önemli değil. Helal olsun. Hiç önemli. He, önemli değil. O şekilde. Yo, ben yakasına yapışırım falan. Bunlar zat cahil insanlar. Bunlar ne yapıp ne ettiğini bilmiyor ki. Yani ben kalkıp da yok ben onun yakasına yapışırım. Allah ona hidayet versin. Ne diyeyim? Allah anlayış ihsan etsin. Hidayet versin. Kur'an'ı sünneti nasip etsin. Helalı hoş olsun. Ne demek yani? Ne demek yani? Ama bilinçli bir şekilde anlatılmasına rağmen hala ileri geri konuşması veya size eziyet etmesi vallahi pek helal edilmez o zaman. İşte demek ki meczup dediğimiz yani ara sıra gelip giden cinsten. Allah yardım etsin ne diyelim? Ne diyebilirsin ki işte? Yani tarikatın, tasavvufun belalarından bir tanesi işte. Ve adı Yamancılar genelde görüyor musunuz? Tarikatların hepsinde şirk var. Şirkin ne olduğunu bilmiyor ki garibim. Rabıta etmiyorlar mıymış? Rabıtasız şey var mı? Rabıtasız şey var mı? Tarikat var mı rabıtasız? Rabıtasız tarikat yoktur. Rabıtasız tarikat yoktur. Çünkü tasavvufun hemen hemen hepsinde var. Şimdi rabıtayı da eğer güzel anlarsanız içerisinde şirk var mı yok mu bilirsiniz. Rabıta nedir biliyor musunuz? Rabıta müridin Allah'ta fani olmuş bulunan şeyhinin şeklini hayalinde sürekli canlandırmasıyla onun ruhaniyetinden yardım istemesi, istimdat, yardım istemesi demek biliyor musunuz? Bu da diyorlar müridin edeplenmesi yani saygılı, terbiyeli olmaya alışması ve tıpkı diyor şeyhinin yanında bulunuyormuş gibi gıyabında da ondan feyiz alabilmesi için lüzumlu olan bir şeydir. Yani tarikat için çok lüzumlu olan bir şeydir diyor. Çünkü mürit şeyhinin şeklini hayalinde canlandırmakla ancak huzur bulur, nurlanır ve bu sayede çirkin davranışlarda bulunmaktan sakınır. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Haşa. Aynen bizim inancımızda murakabe var ya, murakabe dediğimiz ne murakabe? İnsan Allah'ı görmese bile Allah'ın kendisini gördüğünü, öyle mi? Bir kontrol altında olduğunu düşünerek kendine çeki düzen verir. Murakabe. Aynen şeyhlerinin de murakabeleri altında olduğunu, yani haşa Allah'a ait bir sıfat sanki burada veriliyor. Sankisi de artık biraz şey oldu, yanlış ifade oldu. Yani şeyh bunları gözetliyor. Hatta derler bakınız tasavvufta, bir mürşit müridinin yatakta kaç sefer sağa kaç sefer sola döndüğünü bilmezse o mürşit mürşit değildir. Görüyor musunuz? Senin yatak odana müdahale ediyor. Senin yatak odanı kolluyor. Görüyor musun bak? Hiç böyle bir inanç olur mu Allah korusun? Hiç böyle bir inanç olur mu? Düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına iftira atıyorlar Ayşe annemize. Allah Resulü'nün bundan haberi yok. Ey Ayşe sen gerçekten böyle çirkin bir iş yaptın mı diyor. Bilmiyor bakın. Bilemez çünkü Resulullah'ın cinleri yoktu. Resulullah'ın cinleri yoktu çünkü. Ona cinleri haber vermiyordu. Ondan sonra ne yapıyor? Etrafında sahabilerine soruyor. Yani istişare ediyor. hanımım hakkındaki düşünceniz nedir? Ayşe hakkındaki düşünceniz nedir? Yani bu ne demektir? Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, burnunun dibinde tabiri caizse hanımından haberi yok. Bir peygamber düşünün yani. Ondan sonra yine karşısına gelen davalı ve davacılara ne anlatıyor? Ben zahire bakarım diyor. Ben sizin konuşmalarınıza bakarak karar veririm diyor. Kim davasını güzel anlatırsa ben ona dayanarak fetvayı veririm. Ama unutmasın ki eğer haksız olarak birisinden bir pay alıp diğerine vermiş olursam ondan bir ateş parçası alıp vermişimdir diyor. Hayır. Lanetleşme değil. O liyan şeyi. Yani burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davalı ile davacı karşısına geliyor. Bilmiyor hangisinin haklı haksız olduğunu. Ama bu şeyh efendiler nasıl biliyorlarmış? Kalbini okuduğunu, eğer aralarındaki geçen davayı, olayı bir şeyh efendi söylerse bilin ki kafir cinlerle işbirliği içerisinde kafir cinler bunu aldatıyor. Buna söylemişler. Bu da ne yapıyor? Dile getiriyor bunu. Dolayısıyla ortaya çıkan, yani bu şeyh denilen kişi, kimse cinlerle uğraşıyor. Cinler buna haber veriyor. Peygamberin kimsenin kalbini okuduğuna dair bir delil yok. Kalplerin özünü Allah'tan başka kimse bilmez. Gelecekten hiç kimse haber veremez. Her kim yarın ne olacağını bildiğini söylerse Allah'a karşı en büyük iftirayı yapmış olur diyor. Ama ne yazık ki bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile bilemediği, öyle mi? Anlayamadığı, göremediği efendime söyleyeyim şeyleri bugün şeyh adı altında, veli efendim, Allah dostu adı altında, ne yapıyorlar? İleri geri konuşmalar, hal ve hareketler. Yani bunları doğru diye, bunlar Allah dostudur, dolayısıyla bunlardan bu gibi şeyler sudur eder diye millete yutturuyorlar. Etraftaki insanlar da cahil, bunlara kanıyorlar. Asla. İşte bunu sen anlatamıyorsun. Senin anlatamaman, onun da efendim cahil oluşu, ondan sonra şirkin, küfrün ne olduğunu bilmemesi, tevhidin ne olduğunu bilmemesi, yani cehalet katmerleşmiş. Ondan sonra bir de yaşlıysa iş daha da zorlaşıyor. Sizin de bu anlamdaki becerinizin zayıflığını üzerine koyarsanız iş çok zorlaşıyor. Yani o bahsini ettiğiniz insanı buraya da getirseniz ben de zorlanacağım. Neden? Yani bu artık yaşlanmış. Bizim tabirimizle kaşarlaşmış artık. Zor. Ama tabi yine de Allah hidayet vermez diyemeyiz. Allah anlayış vermez diyemeyiz. Bize düşen anlatmak. Allah Resulü öyle buyuruyor. Sakın Allah şu adama, şu kimseye hidayet vermez demeyin. Allah ona hidayet verir, sizi mahcup eder. Onun için bu gibi şeylerden uzak duracağız. Gücümüz yettiğince anlatmaya çalışacağız. Veya anlatanların yanına getirerek buna vesile olabiliriz. Evet. Başka? Ayşe'yi kötü alıştırmışlar tasavvufta. Soru sormuyor. Efendim? O ne güzel. Tertemiz yani, desene. Kafayı hiç bulandıran olmamış. Ne güzel. Peki sürekli namazını falan kılıyorsun değil mi Ayşecik? Evet. İnşallah değil. Yani inşallah, inşallah sözünü haftaya da derse gelecek misin diye bir soru sorsam inşallah o zaman dersin. Yani gelecekle alakalı sorularımızda bu söylenir. Elhamdülillah kılıyorum tabii ki. Ne demek? Sorunun cevabı böyle olmalıdır. Namazınızı asla asla terk etmeyin. Namazınızı yavaş kılın. Peki Fatma ile konuştuğun hususlarda evde bir şeyler konuşuyor musun? Evdeki baban, annen, kardeşlerin var mı? Yani sana karşı tepkileri nasıl? Aileniz nasıl yani? İslami yaşayan insanlar mı? Kimler? Bu anlamda. Yani kozmopolit diyeceğimiz yani sen ne yapıyorsun ki mesela karşı çıkıyorlar? Tabi karşı çıkacaklar. Zaten karşı çıkmazsalar senden sayılır. Senin de onlara ölülere Kur'an okunmazı anlatmana da gerek duymayacaksın o zaman. Ama evde tas tabak kırmadan güzel güzel metodunu, menhecini güzel ayarla. Anne babadır, kırmadan ayet öne sür, hadisleri anlat güzel güzel. Sana düşen anlatmak, onlara düşen de duyduklarıyla amel etmek. Herkes kendine düşeni yapsın, sen görevini yapmış olursun, biter. Anlamıyorlar diye sana Allah Azze ve Celle azap etmez, merak etme, korkma. Tabi. Yani düşünebiliyor musunuz? Herkes birleşmişler, aynı şeyi söylüyorlar. Hep birbirlerini gösteriyorlar, tamam mı? Hepsi birbirini gösteriyorlar. Yani diyor ki deli mi diyor? Sen şimdi hepsini gösteriyorsun. Nezahata gidiyoruz, nezahat hepinizi gösteriyor. Halbuki hepiniz de delisiniz. Hepiniz de delisiniz. Deliler hep birbirini gösteriyorlar. Yani onların ifadesiyle, yani bu kadar millet deli mi? Bu kadar insan cahil mi, bilmiyor mu? Böyle söylersek, evet bu kadar insan bilmiyor. Ne yazık ki. Ben ara sıra söylerim. Ya bu hocam diyor, sen böyle söylüyorsun ama bu kadar insan bunu bilmiyor mu? Ben de diyorum ki, daha iyi ya, bak kalabalıksınız. El ele verin, sırt sırta verin. Araştırın, soruşturun hep beraber. İşte getirin bir delil. Ne güzel işte, kalabalıksınız. Biz azınlığı, siz kalabalıksınız. Daha fazla araştırma imkanınız olur. Hadi bakın getirin bir tane delil. Niye getiremiyorsunuz? Neden getiremiyorsunuz? Yok olan bir şeyi neyin alıp gelecekler? Yok olan bir şey getirilmez ki. Evet. Cumartesi sohbetleri böyle. Hazırlanın bak. Cumartesi sohbetlerinde soru ayarlayıp geleceksiniz. Tamam mı? Evet. Kara kablıyı açtım. Bir şey mi soracağım? Kalemin de yok ki diyeyim, bir şey yazacağım. Ha, oradan okuyor mu? Ne yapıyorsun? Evet. Sizi dinliyorum. Efendim bir daha söyle. Ayakta kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak kılar. Zorluk yok. Ayakta kılamıyorsa oturarak kılar. Diyelim ki oturuyor. Nasıl kılar? Allahu Ekber der. Ellerini normal göğsüne bağlar. Fatiha'sını okur. Zamm-ı suresini okur. Ondan sonra Allahu Ekber der. Hafif eğilir. Secdesi bana bir şey daha doldur. Secdesi rukusundan biraz daha eğik olur. Bana bakıyor musunuz? Mesela şöyle yapıyor. Semiallahu lümen hamide. Secdeye giderken Allahu Ekber. Bu biraz daha eğilebilir, o kadar. Ha, eğilemiyor diyelim ki, değil mi? Belinde rahatsızlığı var. Ne yapar? Şöyle yapar. Semiallahu lümen hamide. Allahu Ekber'dir. Yani yapabildiklerini yapar. Efendim, ima ile işte deniliyor ya, ima ile kılarsın. Diyelim ki her tarafı bağlı işte. Alçı da şunda bul. Ama şuur yerinde. Yani kalem üzerinden kalkmamış. Kalem yazıyor. Kesinlikle namazın bu anlamda terki yoktur. Ya deli olacaksın ya ölü olacaksın. Ya da hanım özel günlerinde terk eder. Değilse bunun haricinde namaz asla terk edilmez. Asla terk edilmez. Ya deli olacaksın ya ölü. Efendim? Zaten oturarak namaz kılmayı tarif ediyor Allah Resulü. Secdesi işte o oturarak kılması lazım. Tabii bütün namazı oturarak kılması lazım. Mesela ayakta başlar, Resulullah'ın yaptığı gibi ayakta başlar, oturur, gerisini oturarak devam eder. Anlaşıldı mı? Çünkü tarif bu. Tarif edilen bu. Zorluk yok. Yani bu aslında devamlı anlattığımız gibi namaz ibadetinin büyüklüğünden, azimliğindendir. Yani terkinin asla olmadığından dolayıdır. Terk edemezsiniz diyor. Terk edemezsiniz diyor. Hasta da olsanız ayakta mı duramıyorsunuz? Oturarak kıl diyor. Oturamıyor musun? Yatarak kıl diyor. Ama kıl diyor. Unuttum, hatırladığında kıl diyor. Uyuyarak kaçırdım, uyandığında kıl diyor. Kıl. Onun içindir ki namaz hususunda asla. Ve bunun kazası falan denilen olay da yoktur. Sürekli anlattığımız gibi. Eğer olsaydı, bunu en güzel delili, kadınların hastalık günlerindeki terk ettikleri namazları temizlendikten sonra kaza ediyorlar mı? Etmiyorlar. Neden? Çünkü namazın kazası denilen bir olay yoktur. Namazın kazası denilen bir olay yoktur. Kerahat vakti. Evet, tabii ki. Şu üç vakitte namaz kılmayın. Ha şey diyorsunuz siz, yani diyelim ki uyuyarak namazı kaçırdınız veya unutarak kaçırdınız. Aklınıza geldiği an kerahat vakti veya uyandığınız an kerahat vakti, ne yapıyorsunuz? Kerahat vaktinin çıkmasını bekliyorsunuz tabii ki. Niye? Çünkü kerahat vaktinde namaz kılınmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken aynen uyuyarak namazı kaçırıyorlar. Bilal beklemesini istiyor Allah Resulü'nün. Bilal de yatıp uyuyor. Yani yatıp derken devesine yaslanıyor. Devenin sıcaklığından demek ki mayışıp gidiyor, o da uyuyor. Ve uyanıyorlar ki güneş doğmuş. Ne oldu Bilal diyerek tabi Allah Resulü şey yapıyor, namazı kaçırdıklarından dolayı işte olacak ya, Allahu Azze ve Celle'nin elinde, yani bu olacak ki ümmetin başına bu gibi işler geldiğinde nasıl hareket edeceklerini öğrensinler, öyle mi? Onlara bu konuda delil olsun. Ve uyanıyorlar, güneş yükselene kadar biraz yürüyorlar, kalkın diyor, burada da şeytan var diyor. Ve yürüyorlar. Tabi bazen bazıları demişlerdir. İşte burada şeytan olduğundan dolayı. Şimdi insan evinde namazı kaçırsa bir daha orada namaz kılmayacak mı? Burada şeytan var diye. Yani dolayısıyla burada anlaşılan yani Allah Resulü'nün diğer hadislerde dediği gibi kerahat vakti olursa kılınmaz. Yani güneş tam doğarken kılınmaz. Tam tepedeyken kılınmaz. Batarken kılınmaz. Hatta hadis-i şerifte cenazeler de bu vakitlerde gömülmez. Namaz da kılınmaz, cenazeler de gömülmez. Hanefi mezhebindeyken namaz kılıyordunuz. Evet, yani yanlış yaptık o zamanlar, ne olacak falan mı? Bilmiyordunuz. Bilmeden yapılan şeyler düzeltildikten sonra Rabbim affeder inşallah. Mesela namaz kılacaklar, biliyorsunuz ki kıbleye yönelilmesi gerekir. Ne yapıyorlar insanlar? Başka yöne yöneliyorlar. Çizgi çiziyorlar. Ertesi günü bakalım hangimiz isabetliyiz diye. Bakıyorlar ki herkes yanlış yönlere durmuşlar. Allah Resulü bunları yeniden kılın falan demiyor. Yanlışlık oluyor. Çünkü gücümüzün yetmediği bir şeydi. O zaman kimse anlatmadı. Dolayısıyla bunu öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Tatbik ediyoruz. Artık terk etmiyoruz. Geçen geçmiştir. Geçen geçmiştir. Mesela Allah Resulü döneminde bir zamanlar rukuya eğildiklerinde eller bacakların arasına konuluyordu. Yani dizlerin üzerine değil. Eller birbirine yapıştırarak böyle bacak arasına tutarak böyle eğiliyordu rukuya. Şimdi Resulullah'tan bunu gören insanlar ayrıldı, gittiler başka beldelere. Dolayısıyla arkasından ellerin dizler üzerine konulması iniyor. Peki o insanların bundan haberi yok, ne olacak? Onlar bildiği gibi, ne zaman ki bu hüküm ulaşır, onun nesh olunduğu, ortadan kaldırıldığı onlara anlatılırsa, onlar da bunu bile bile yapmazlar, bak işte o zaman sorumlu olurlar. Ama bilmeden olabilir. Bilmeden olabilir. Yani bu da yine cehaletin mazeret olduğunu açık delillerden bir tanesidir. Öyle mi? Cahilliğin mazeret olduğuna delildir. Anlaşıldı mı Fatma ablacığım? Bizim bu anlamda ezberleyeceğimiz, yani toplumla konuşurken ezberleyeceğimiz, onlara anlatacağımız deliller biliyorsunuz, hatırlarsınız. Yani sürekli gelin Allah'a ve Resulüne. Şimdi onlara neyi anlatıyoruz? Diyoruz ki bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki insanlar da, yani kendilerine peygamber geldiği insanlar da, bunlar da Allah'ı biliyorlardı. Bunlar da bir şeyler yaşıyordular din adına. Ama yanlış yapıyordular. Bu yanlışları hem de çok çirkin boyutlara ulaşmıştı. Niye demiyorsun çayını, çayın soğudu hocam? Din adına bir şeyler yapıyordular ama bu yaptıkları şeyler bayağı yanlıştı. Bu yanlışlık gerçekten çok çirkin boyutlara ulaştı. Allah merhamet ediyor, bir kitap ve bir peygamber yolluyor. Merhamet ediyor. Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. Bitireyim şurayı inşallah. Yani onlara bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki peygamberimiz geldiğinde de insanlar Allah'ı biliyordular. Allah'a itaat ediyordular güçleri yettiği kadar. Ama yanlışlar çoktu. Resulullah bu yanlışları düzeltip, doğruları kabul, yanlışları da düzeltmek için, biz de sizin tamamen batıl olduğunuzu, kafir, müşrik olduğunuzu söylemiyoruz. Allah'a sığınırız. Hatta işlediğiniz yanlışlar çok çok çirkin olsa bile biz böyle bir söz söylemeyiz size. Allah'a sığınırız. Bak bu çok önemlidir bakın. Yani tekfir etmeyeceğiz insanlar. Biz bunu söylemeyiz. Neden söylemeyiz? Arızalar şirk, küfür ama cahil olduğunuzdan dolayı biz söylemiyoruz. Yani bilmiyorsunuz bunu. Kabullenmeseniz bile yanlış yapıyorsunuz. Cahil yapıyorsunuz. Cahillik yapıyorsunuz. Peygamberimiz onlara gelin Allah'a ve Resulüne dedi. Yani gelin Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine. Körü körüne hareket etmeyin. Bu yaptığınız şeyler yanlış. Onlardan peygambere uyanlar kurtuldular. Yani Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine uyanlar kurtuldu. Gelin Allah'a demek onun kitabına, Resulüne onun sünnetine demektir. Onun için aynı problemler zamanımızda da söz konusu. Biz sizi mezhebimize davet etmiyoruz. Biz sizi meşrebimize davet etmiyoruz. Biz sizi Kur'an'a, sünnete davet ediyoruz. Yani gelin Allah'a ve Resulüne diyoruz. Kötü bir şey demiyoruz ki. Bize niye kızıyorsunuz? Bize neden kızıyorsunuz? Yani biz size kötü bir şey mi söylüyoruz? Onun içindir ki, şuraya bir cevap vereyim.